Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 26.
Heston'un bir zamanlar bir parlaklığı vardıysa bile uzun süre önce kaybolmuştu. Donuktu, gri tonlarının bileşiminden oluşuyordu. Gri saçlar, mükemmel bir biçimde bakımı yapılmış gri çizgili keçi sakalı, çakmak taşı renginde gözler, gri takım elbise, koyu renk çoraplar ve gri düğmeli bir zihin. Hayır, hiçbir renk ya da canlılık Heston'un zihnini ya da vücudunu canlandırmıyordu. Defol ve uzakta kal. Ernest'in umduğu da bu değil miydi? Son seans demişti Heston. Hım diye düşündü Ernest. Kulağa hoş geliyor. Bununla yaşayabilirim. Son derecede meşguldü bu aralar. Randevuları çok fazlaydı. Yıllardır görmediği eski hastası Megan geri dönmüştü. 2 hafta önce intihar girişiminde bulunmuştu ve Ernest'in zamanı üzerinde olağanüstü taleplerde bulunuyordu. Onu güvende ve hastane dışında tutmak için haftada en az 3 gün görmesi gerekiyordu. Hey uyan artık, sen bir terapistsin. Bu adam sana yardım için geldi ve ona söz verdin. Ondan pek hoşlanmadın mı? Seni eğlendirmiyor mu? Sıkıcı, mesafeli mi? Güzel, bunlar iyi veriler. Kullan onları. Eğer sen ona karşı bunları hissediyorsan, çoğu insan da öyle hissediyordur. Terapiye geliş nedenini hatırla. Derin bir yabancılaşma duygusu. Heston'un kültürel karmaşa yüzünden stres altında olduğu açıktı. 9 yaşından beri İngiltere'de yaşıyordu ve yalnızca çok kısa bir süre önce bir İngiliz bankasının müdürlüğü için Kaliforniya'ya gelmişti. Ama Ernest, kültürel karmaşanın hikayenin yalnızca bir bölümü olduğuna inanıyordu. Bu adamda son derece mesafeli bir şey vardı. Tamam tamam, Ernest düşüncelerini kendine sakladı. Sağlıkla git demeyeceğim, hatta düşünmeyeceğim bile. Heston'la ilişki kurabilmek için sözcüklerini dikkatle seçti. Şey, hayatındaki stresi azaltmak istemeni, zaman ve para baskısıyla arttırmak istememeni kesinlikle anlayabiliyorum. Bu oldukça makul. Ama biliyor musun, kararınla ilgili bir şey beni şaşırtıyor. Evet, nedir o? Görüşmeye başlamadan önce zaman ve ücret konusunda oldukça açık konuşmuştum. Bu konuda gerçek bir sürpriz yaşamadın. Doğru mu? Heston başını salladı. Bu konuda tartışamam doktor. Tamamen haklısınız. Demek oluyor ki para ve zaman baskısından daha fazla şeyin söz konusu olduğunu düşünmek oldukça mantıklı. Sen ve benimle ilgili bir şey olabilir mi? Zenci bir terapistle görüşmek senin için daha rahatlık verici olabilir miydi? Hayır doktor, yanlış. Siz Amerikalıların dediği gibi yanlış ağaç. Irksal fark konu değil. Hatırlarsınız, Eton'da birkaç yıl ve Londra Ekonomi Okulu'nda da 6 yıldan fazla zaman geçirdim. Orada çok az zenci vardı. Zenci bir terapiste başvursaydım daha farklı hissetmezdim. Sizi temin ederim. Ernest son bir kez daha denemeye karar verdi. Böylece terapist olarak yükümlülüklerini yerine getirmemekle kendini suçlamayacaktı. Pekala Alison, başka bir biçimde ifade edeyim. Bana söylediğin nedenleri anlıyorum. Gayet mantıklılar. Bu konuda bir eleştiri getirilemez. Diyelim ki bunlar terapiyi sonlandırmak için yeterli nedenler. Bu kararı saygıyla karşılarım ama bugünü bitirmeden önce bir başka neden daha düşünüp düşünmeyeceğini merak ediyorum. Heston yorgun bir şekilde ona baktı ve hafifçe başını salladı. Eliyle Ernst'ün devam etmesini işaret etti. Sorum, herhangi bir başka neden olup olmayacağı. Pek mantıklı olmayan nedenler yüzünden terapiden kaçan pek çok hasta biliyorum. Her terapist bu gibi hastalarla karşılaşır. Eğer bu senin için doğruysa, bu nedenlerin herhangi birini söze dökebilir misin? Durdu. Heston gözlerini kapadı. Ernst neredeyse gri beyin silindirlerinin harekete geçtiğini duyar gibiydi. Heston şansını deneyecek miydi? Eşit para bahsi diye düşündü Ernest. Heston'un ağzının açısını seyretti, konuşacakmış gibi yalnızca hafif bir aralık belirdi ama hiçbir sözcük çıkmadı dışarı. Büyük bir şeyden söz etmiyorum Heston ama başka bir nedene dair ufacık minicik bir ipucu. Belki de dedi Heston, ne terapi ne de Kaliforniya bana göre. Hasta ve terapist birbirlerine bakarak oturuyorlardı. Ernest, Heston'un mükemmel bir biçimde parlatılmış tırnaklarına ve 6 düğmeli gri yeleğine, Heston ise terapistinin biçimsiz bıyığına ve beyaz boğazlı kazağına bakıyor gibiydi. Ernest bir tahminde bulunma riskine atıldı. Kaliforniya çok mu serbest? Londra'nın resmiyetini mi tercih ederdin? Bingo! Heston'un baş sallayışı neredeyse canlıydı. Ya bu odaya ne diyorsun? Evet, burada da var. Örneğin, alınmayın ama doktor, ben bir doktora gittiğimde biraz daha fazla profesyonelliğe alışığım. Profesyonellik mi? Ernest birden enerjikleştiğini hissetti. Sonunda bir şeyler oluyordu. Bir teşhis koyan ve tedavi salık veren bir doktora gitmeyi tercih ederim. Burada ne yaşıyorsun? Sizi gücendirmek istemiyorum doktor Leş. Gücenme Melson, senin görevin aklından geçenleri özgür bir biçimde ifade etmek. Buradaki her şey, nasıl söylesem, çok senli benli. Çok çok tanıdık. Örneğin birbirimize ilk adlarımızla hitap etmemizi istemeniz. Bu senli benliliği profesyonel ilişkimizin inkarı olarak mı görüyorsun? Kesinlikle. Beni huzursuz ediyor. Her nasılsa birlikte cevaba rastlayacakmışız gibi el yordamıyla arandığımızı hissediyorum. Ernest hile yapacaktı. Kaybedecek bir şey yoktu. Heston neredeyse gitmişti zaten. Ona bir sonraki terapisinde kullanabileceği bir şey verebilirim diye düşündü Ernest. Daha resmi rolleri tercih edişini anlıyorum dedi ve benimle çalışmaya ilişkin duygularınızı ifade etme istediğinde takdirle karşılıyorum. Benim de aynı şeyi yapmama ve seninle birlikte çalışma deneyimimi seninle paylaşmama izin ver. Ernest, Heston'un bütün dikkatini üzerine toplamıştı. Çok az hasta terapistlerinden geri bildirim almaya karşı kayıtsız kalabilirdi. En önemli duygularımdan biri hayal kırıklığı. Sanırım hafif cimriliğinle ilgili bir şey bu. Cimri mi? Cimri, sözcük cimrisi. Bana fazla bir şey vermiyorsun. Ne zaman sana bir soru sorsam bana kısa bir telgraf gönderiyorsun. Yani bana olabildiğince az sözcük, olabildiğince az betimleyici ayrıntı, olabildiğince az kişisel açıklama veriyorsun. Ve bu yüzden aramızda daha yakın bir ilişki kurmaya çalıştım. Benim terapi yaklaşımım hastalarımın en derin duygularını paylaşmalarına dayanıyor. Benim deneyimlerime göre resmi roller bu süreci yavaşlatıyor ve onları ortadan kaldırmamın nedeni, tek nedeni bu ve aynı zamanda senden sık sık bana karşı olan duygularına bakmamı istememin nedeni de buydu. Söylediğiniz her şey oldukça mantıklı. Ne yaptığınızı bildiğinizden eminim ama elimde değil. Kaliforniya hassas duygulu kültür sinirime dokunuyor. Ben böyleyim. Bu konuda bir sorun var. Böyle olmaktan hoşnut musun? Hoşnut mu? Heston şaşırmış görünüyordu. Ben böyleyim derken böyle olmayı seçtiğini söylediğini de düşünüyorum. Bu yüzden bu seçimden hoşnut olup olmadığını soruyorum. Araya böyle bir mesafe koymaktan, duygularını yansıtmamaktan hoşnut musun? Bunun bir seçim olduğundan emin değilim doktor. Ben diye tekrarladı. Böyleyim. En içteki yaratılışım bu. Ernest iki alternatif düşündü. Ya Heston'un uzaklığı konusundaki kendi sorumluluğuna ikna etmeye çalışacak ya da Heston'un kendisini tutmasıyla ilgili can alıcı olayı son bir kez incelemeyi deneyecekti, ikincisini seçti. En başa, acil servise geldiğin geceye geri dönmek istiyorum. Durumunu bir de benim gözümden anlatayım. Sabahın 4'ünde acil servis doktorundan bir kabusun neden olduğu korkunç bir panik yaşayan hastayı anlatan bir telefon aldım. Doktora panik için ilacı başlatmasını söyledim ve seninle saat 6 için randevulaştım. Bir araya geldiğimizde ne kabusu ne de o akşama dair olayları hatırlıyordun. Başka bir deyişle elimde devam etmemi sağlayacak hiçbir şey yoktu. Ama öyleydi. O akşama dair her şey yok olmuştu. Bu yüzden ben de etrafında dolaşmaya çalıştım ve sana katılıyorum. Çok az yol kat ettik. Ama birlikte geçirdiğimiz 3 saat sonrasında senin insanlardan, benden, büyük bir olasılıkla kendinden de bu kadar uzak oluşun beni çok etkiledi. Bu uzaklığının ve benim ona meydan okuyuşum yüzünden rahatsız oluşunun terapiyi bitirmek istemendeki en önemli faktör olduğuna inanıyorum. İkinci bir gözlemimi paylaşmama izin ver. Kendin konusunda bu kadar meraksız oluşun da etkiledi beni. İkimiz için de merak sağlamak zorunda olduğumu hissediyorum. Yani çalışmamızın bütün yükünü tek başına ben taşımalıyım. Bilerek bir şey saklamıyorum sizden doktor. Bunu isteyerek neden yapayım ki? Sadece böyleyim ben diye kendi ruhsuz tarzında tekrarladı Heston. Bir kez daha deneyelim Heston. Beni mutlu et. Kabus gördüğün akşama ait olayları tekrar gözden geçirmeni istiyorum. İnce dişli bir tarakla bir kez daha üstünden geçelim. Söylediğim gibi bankada normal bir gün geçirdim ve o gece korkunç bir kabus ki ne olduğunu hatırlayamıyorum. Acil servise gelişim. Hayır hayır, bunu daha önce yaptık. Başka bir yaklaşım deneyelim. Randevu defterini çıkar bir bakalım. Ernest takvimini kontrol etti. İlk görüşmemiz 9 Mayıs'ta, ondan bir önceki güne ait randevularına bir bak. 8 Mayıs'ta başla. Heston randevu defterini çıkardı, 8 Mayıs'a döndü ve gözlerini kıstı. Nil Vadisi dedi. Neden Nil Vadisi'ndeydim ben? Ah tamam kız kardeşim, şimdi hatırlıyorum. Sonuçta o sabah bankada değilmişim. Nil Vadisi'ni soruşturuyordum. Ne demek soruşturuyordun? Kız kardeşim Miami'de yaşıyor ve firması onu Körfez bölgesine naklediyor. Nil Vadisi'nde bir ev tutmayı düşünüyor ve onun için kasabayı keşfe çıkmayı önerdim. Bilirsiniz ya, sabah trafiği, park yerleri, alışveriş, en iyi yaşama alanları. Güzel, harika bir başlangıç. Şimdi günün geri kalanında dolaştır beni. Her şey garip bir şekilde bulanık, neredeyse ürkütücü. Her şeyi hatırlayamıyorum. San Francisco'da yaşıyorsun. Mill Vadisi'ne gitmek için Golden Gate Köprüsü'nden geçtiğini hatırlıyor musun? Hangi saatte? Erken sanırım, trafikten önce, belki 7'de. Sonra ne oldu? Evde kahvaltı ettin mi? Ya da Mill Vadisi'nde? Düşünmeye çalış. Zihninin özgürce o sabaha dönmesine izin ver. Bunun bir yardımı olursa gözlerini kapat. Heston gözlerini kapadı. 3-4 dakikalık sessizlikten sonra Ernest onun uykuya dalıp dalmadığını merak etti ve yumuşak bir sesle uyardı. Heston, hareket etme. Olduğun yerde kal. Ama sesli düşünmeye çalış. Zihninde ne görüyorsun? Doktor, Heston yavaşça gözlerini açtı. Size hiç Artemis'ten söz ettim mi? Artemis mi? Yunan tanrıçası mı? Hayır, tek kelime bile. Doktor, dedi Heston gözlerini kırpıştırarak ve içindekileri boşaltmak istermişçesine başını salladı. Biraz sarsıldım. Az önce çok garip bir şey yaşadım. Sanki birden zihnimde bir çatlak belirdi ve o güne ait bütün gizemli olaylar hücum etti. Sizden bilerek bir şey sakladığımı düşünmenizi istemiyorum. İçin rahat olsun Heston. Seninle birlikteyim. Artemis hakkında konuşmaya başlamıştın. Şey, yalnızca her şeyi bir düzene sokmaya çalışıyorum. O lanetli günden başlasam iyi olacak. Acil servise gelmeden önceki gün. Ernest hikayelere bayılırdı. Beklendiği için de arkasına yaslandı. 3 şaşırtıcı saat geçirdiği bu adamın bir esrarın anahtarını açığa çıkaracağına dair güçlü bir his vardı içinde. Şey doktor, biliyorsunuz neredeyse 3 yıldır bekarım ve başka bir ilişki konusunda birazdan da fazla dikkatliyim. Eski karım yüzünden duygusal ve mali açıdan çok zarar gördüğümü size söylemiştim, değil mi? Ernest başını salladı, saate bir göz attı. Kahretsin, 15 dakika kalmıştı. Hikayeyi dinlemek istiyorsa Heston harekete geçirmeliydi. Ya Artemis? Şey evet, konuya geri dönmeliyim, teşekkürler. Çok garip çünkü tetiği çeken şey kahvaltıyla ilgili sorunuzdu. Şimdi son derece açık hale geliyor. Mill Vadisi'nin merkezindeki bir kafede kahvaltı yapmak için durdum. 4 kişilik büyük bir masaya oturdum. Sonra kafe kalabalıklaştı ve bir kadın masayı benimle paylaşıp paylaşamayacağını sordu. Başımı kaldırıp ona baktım ve gördüğüm şeyin hoşuma gittiğini itiraf ediyorum. Nasıl yani? Olağanüstü görünümlü bir kadın. Güzel, mükemmel hatlar, çekici bir gülümseme. Sanırım benim yaşımdaydı, 40 civarında. Ama kıvrak bir vücudu vardı, bir genç kız gibi. Amerikan filmlerinde dedikleri gibi ölünesi bir vücuttu bu. Ernest, Heston'a baktı. Farklı, canlı bir Heston'dı ve ona karşı ısındığını hissetti. Anlat bana. 10 numara, Baudrec gibi. İnce bir bel ve en etkileyici göğüsler. İngiliz dostlarımın çoğu erkeksi kadınlardan hoşlanır ama ben büyük göğüs fetişizmi konusunda suçlu olduğumu kabul ediyorum. Ve hayır doktor, bunu değiştirmek istemiyorum. Ernest güvence verircesine gülümsedi. Heston'un ya da kendisinin göğüs hayranlığını değiştirmek gündeminde yoktu. Ve şey, onunla konuşmaya başladım. Adı garipti, Artemis. Ve şey görünüyordu. Ne diyebilirim ki şey, farklı. Yeni çağ tipinde. Benim bankama gelecek bir müşteri değildi. Bir düşünün. Sabah ekmeğinin üzerine avokado sürüyor ve çeşitli baharatların bulunduğu plastik bir torba çıkarıp üzerine deniz tuzu ve kabak tohumu serpiyor. Ve kıyafeti de King Road'dan gelmeydi. Çiçekli bir köylü bluzu, uzun çiçekli mor bir etek, kadife kemer, çok sayıda altın zincir ve boncuk. Büyümüş çiçek çocuğu gibi görünüyordu. Ama diye devam etti, hikayesi bir süreliğine engellendiği için büyük bir güçle akıyordu artık. Aslında iyi eğitimli, son derece de aklı başındaydı. Hemen bir arkadaşlık geliştirdik ve saatlerce sohbet ettik. Ta ki garson öğle yemeği için masayı hazırlamaya gelene dek. Beni büyülemişti. Ve benimle öğle yemeği yemeye davet ettim onu. Öğle yemeğinde iş randevum vardı oysa. Ve bunu size söylememe gerek yok doktor. Bu durum bana hiç uymuyordu. Aslında bunların hiçbiri bana uymuyordu. Ürkütücüydü. Ne demek istiyorsun Heston? Bunu söylerken kendimi garip hissediyorum çünkü bu ofisi mantığın kalesi olarak görüyorum ama Artemis'te çok garip bir şey vardı. Başka bir dünyadan gelen bir yaratık demek çok ağır kaçmayacak. Sanki bir büyünün etkisindeydim. Devam etmeme izin verin. Daha önceden bir sözü olduğu için benimle yemek yemeyeceğini söylediğinde ya bu akşam yemeğe ne dersiniz diye sordum. Tekrar ediyorum, bunu randevu defterime bile bakmadan söyledim. Tabii dedi ve evinde yemeğe davet etti beni. Tek başına yaşadığını söyledi ve bir gün önce Tamalpais Dağı ormanından topladığı mantarlardan güveç yapacağını söyledi.
Ayrım sonu.